Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.
Eyüp Sultan'da Amin. Doktor Selim Bey, Süleymaniye ziyareti dönüşlerinde evine doğru Orhan'dan ayrılırken hafif bir sesle sordu. Ramazan-ı Şerif geldi. Bir akşam da Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete ne dersin? Hem iftarımızı da orada açarız. Orhan sevinçle uçtu. Çok şükür, çok şükür derim. Hele sizinle olduktan sonra. O halde iki gün sonraya kendini hazırla. Seve seve doktor amca. Orhan eve vardığında hayli geç olmuştu. Kapıyı halası açtı. Tam eski zamanlardaki gibi yeğenine bağırıp çağıracaktı ki birden durakladı. İçinde gizli bir el sanki dilini tuttu. Çünkü Orhan'ın aylar önceki kötü halinden en ufak bir eser yoktu. O haşin ve kriz dolu çocuk gitmiş, taş kalpli halasının bile sevmemesine rağmen artık bağrına basmak istediği tatlı bir evlat gelmişti. Orhan'ın yüzündeki nurani duruluk, hallerindeki cazip ağırbaşlılık, tavırlarına hakim olan zerafet ve nezaket, halasını oldukça tesiri altına almıştı. Bu tesir ile kadıncağız, sebebini tam anlayamadığı bir sevki tabii ile ilk defa Orhan'a anne şefkatiyle baktı ve ilk defa yumuşak bir sesle sordu. ''Orhan, merak ettim. Son günlerde hiç bu kadar gecikmemiştin.'' Özür dilerim halacığım. Plan dışı oldu. Yatsıyı Süleymaniye'de kıldım. Doktor Selim amca da oradaydı. Biraz sohbet edince vaktin geçtiğini anlayamadım. Tam o esnada içeriden amcasının sesi top gibi patladı. Be kadın, nazar mı değdi sana? Bu densize ne zaman yüz vermeye başladın? Kendine gel. Neredeyse bu keyifbaz çocuğu şımartıp da nazlandıracaksın. Öyle deme Turgut. Bence Orhan artık bambaşka bir çocuk oldu. Laf, sadece rol değiştirdi. Böyle cin fikirlere iyi bilirim. Ama bana sökmez. Ne Süleymaniyesi, eskiden eroini ile uğraşıyorduk, şimdi de softalığı ile uğraşacağız. Orhan, kalbindeki huzurun bozulmaması için amcasının söylediklerine kulaklarını tıkamış gibiydi. Hiç istifini bozmadan sessizce odasına çekildi. Amcası ile halası ise hala tartışıyordu. Ertesi gün bir türlü geçmek bilmedi. Çünkü Orhan Eyüp Sultan'a, Doktor Selim Bey'e gitmek için sabırsızlanıyordu. O günü adeta iple çekiyordu. Nihayet vakit geldi ve birlikte vapura bindiler. Eyüp Sultan Hazretlerine geldiklerinde iftara epey zaman vardı. Erken gelmelerinin sebebi türbeyi ziyaret ve camide vakti değerlendirmekti. Avludan içeri girdiler. Bambaşka bir haleti ruhiye onları kucakladı, sardı, kuşattı. İhtişamlı çınarların gölgesinde bu ruhaniyet alemi tek kelimeyle muhteşemdi. Doktor Selim çınarlara dikkat çekti. Fatih devrinden kalma asırlık çınarlar. Ne muazzam manalarla dolu. Evet, bu çınarlar asırlardır nice şahsiyetler gördü. Sayısız salih kullara mâkes oldu. Besmele ile selam ile türbeden içeriye girdiler. Orada daha ulvi bir heybet vardı. Dışarıdaki çınarlardan daha müessir bir heybet. Onlara tepeden tırnağa tesir etti. Türbeden çıktıklarında Orhan bir maneviyat sarhoşu olmuştu. Bu halini Doktor Selim Bey şöyle yansıttı. Aman ya Rabbi, feyzin ne olduğunu ben burada görüyorum. Doktor Selim Bey onu tasdik ederek konuştu. Elbette burası bambaşka ve müstesna bir feyiz iklimi. Bu makama nur-u ilahi yağmur gibi yağmakta çünkü. Bu zat Hazreti Peygamber Efendimiz'e ev sahipliği yaptı. Her zaman yanında bulundu. Onunla beraber nice seferlere iştirak etti. Yine de yaptıklarım yeter demedi. Hazreti Peygamber'in Fethi Mübin'le alakalı hadisinde müjdeye erebilmek için ilerlemiş yaşına rağmen İstanbul'a geldi. Son nefeslerini de burada fetih müjdesi için İstanbul içlerine doğru hamle ile Hakk'a teslim etti. Vefat ederken yanındakilere, "Beni ulaşabileceğiniz en ileri noktaya gömün," diyerek ardından gelen fetih nesillerine hedef gösterdi. Diyebiliriz ki onun bu cümlesini en güzel şekilde anlayan Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u onun açtığı gönül kapısından fethetti. Orhan, Doktor Selim Bey'in anlattığı hakikatler ile ortamın maneviyat ve ruhaniyetine kendisini tamamen kaptırmıştı. Hazreti Peygamber'e ev sahipliği yapmış olan yüce bir sahabenin misafiriydiler. İftar konuğu idiler. O sofrada ayrı bir huzur hali vardı. Medine-i Münevvere'den rahmet esintileri vardı. Paylaşma vardı, ikram vardı, kardeşlik vardı, muhabbet vardı. Şükür vardı, fakir fukara ile beraber yaşanan bir gönül bayramı vardı. Burada insanlar mesuttu. Kediler ve köpekler mesuttu. Kuşlar mesuttu. Herkes bu şefkat ikliminde gönül gönüleydi. Sanki ruhaniyeti beraber paylaşıyorlardı. Hasılı burada iftarın tadı en leziz yemeklerden daha değerli lezzetlerle donanmış vaziyetteydi. Ezan saati yaklaştı. Adeta Medine'den bir sabah rüzgarı Halid bin Zeyd hazretlerine doğru esmeye başladı. Adeta iftar için gönüllere âb-ı hayat dağıtıyordu. Derken vakit girdi ve iftar topu patlar patlamaz ezan-ı Muhammedi başladı. Besmeleler çekildi ve oruçlar açıldı. Orhan her lokmada şükrediyordu. Dedi ki, "Doktor amca, bundan önce yaşadığım hayatta meğer ne kadar gafilmişim. İnsan böylesi bir huzura hiç bir gane kalabilir mi? Bu gerçeği kavradıkça yazık ettiğim günler yüreğime hançer gibi saplanıyor. Hele içinde yaşadığım şu anın güzelliğini dünyalara değişmem." Doktor Selim de şükür deryası içinde anlatmaya başladı. "Çok doğru Orhan evladım, çok doğru. Fakat insan bu güzelliği tattıkça ve fark ettikçe dediğin gibi düşünmeye başlıyor. Aksi halde gaflet asla yakayı bırakmıyor. Eğer kişi gafletten yakayı kurtarabilirse o zaman gerçekten hissetmeye başlıyor. İdraki açılıyor. Bu hususta Yahya Kemal'in yaşadığı çok manidar bir iftar saati var. O iftar saati Yahya Kemal Atik Valide'den inen sokaktadır. Top patladığında dışarıda hiç kimse kalmamıştır. Kerpiçten evleri nurlu bir neşe doldururken şair oruçsuz bir şekilde sokaktadır ve yalnızdır. Bunun pişmanlığıyla yüreği öyle yanar ki dayanamaz şu şiiri kaleme alır. İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı süzülmüş benizliler. Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fukara kızcağızları az çok yakında sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık, bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldın, oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür. Bu ifadeler gafletten uyanma emaresidir. Oruçsuzluğun verdiği ıstırabın sancılarıdır. Oruç ikliminden uzaklığın insanı nasıl yalnızlaştırdığının nedamet gözyaşlarıdır. Ya o gözyaşlarını dökemeyenler, o ızdırabı çekemeyenler, gafletten uyanmayanlar? Onlar daha elemli bir yalnızlığın mahkumu olmaktalar. Bir de şu an bizim şu içinde bulunduğumuz iklime bak. Kimse yalnız değil. Herkes nurlu bir neşe, bereketli bir huzur içinde. İslam'ın güzelliği bu. Sadece belli bir kesimi, mutlu bir azınlığı değil, ızdıraplar yüklü en fakiri, en garibi ve en muhtacı da kucaklayan bir güzellik bu. Öyle ki, bu güzellik ekseninde bizim medeniyetimizde müthiş ve mükemmel gelenekler meydana gelmiş. İftar sofralarımız daima her kesimi kucaklamıştır. Bilhassa muhtaçlara, talebeye, kimsesizlere ve ehline ikramlarda bulunulmuş, ardından da kendilerine diş kirası ifadesiyle nakdi yardım yapmak usul olmuştur. Yani misafire iftarda dişleri kullandığı için karşılığını ödemek maksatlı, hani bir kira borcu takdim ediyormuşçasına latif ifade olarak diş kirası tabiri kullanılmış. Bu nezaket ve zerafet örneği içerisinde İslam ahlakı toplumu bir ağ gibi örmüştü. Onun için toplumda haset yoktu, oburluk ve israf da yoktu. Bunlar olmadığı için tabii olarak bugünkü açık büfeler de yoktu. Her davette, her düğünde zengin fakir birbiriyle kucaklaşırlardı. Köşkler toplumun bütün gariplerini, fakirlerini, ilim erbabını, darlık ve varlığı toplayan bir ocaktı. Bu sebeple kedi ve köpekler bile Müslümanların bulunduğu muhitteydi. Çünkü Müslüman muhitleri köpek ve kedilere de bir sığınma ocağı halindeydi. Yabancılar da Müslüman mahallelerde ferahlarlardı. Orhan bu anlatılanlara kendisini tamamen kaptırmıştı. Doktor amca, meğer ne büyük manevi hazinelere sahipmişiz. Başka milletler bu kadar hazinelere sahip olsa her gün bayram yapardı. Doktor Selim gülümsedi. İyi dedin, doğru dedin. Mevzuyu bayrama da getirmiş oldun. Biz de bayram deyince binbir güzellik ve yüce ahlakın sergilendiği müşterek sevinç, huzur ve kaynaşmanın en güzel demleri akla gelirdi. Çünkü bayramlar ferdin değil toplumun müşterek neşesi oluyordu. İsraf çılgınlıklarıyla dolu ve belli bir kesimin şımarıkça yaşadığı bir bayram anlayışı yoktu. Asla bugünkü gibi bir tatil mevsimi de değildi. Bayram günleri müstesna bir kardeşlik iklimi içinde yaşanırdı. Kabirler ziyaret edilir, geçmişlerle selamlaşılır, onların hatırası anılır, onlara fatihalar gönderilir, o şekilde bir bayram sabahı başlardı. Bayram vesilesiyle yine en önce hatırlananlar, içinde özellikle yetimler ve garipler en başta gelirdi. Onlar güzelce giydirilir, yedirilir, içirilirdi. Kimse ferdi hareket etmez. Durumu müsait olanlar sadece kendilerine değil, ihtiyaç sahiplerine de en güzel bayramlıklar alırlardı. Herkesin yüzü gülerdi. Böylece bayramlar topluca yaşanan ve özlenen çok ulvi bir lezzet halinde tecelli ederdi. Netice, şunu da vurgulamak gerekir ki, her haliyle ruh, akıl ve gönül dengesi kuran bu mükemmel hasletlerimiz dolayısıyla bizim toplumumuzda psikiyatrik hastalar bugünkünün binde biri bile değildi. Değildi çünkü ruhlar, akıllar ve gönüller daima bir tedavi halindeydi. Daima maneviyatla ve huzur vesilesi olan güzellik ve özelliklerle besleniyordu. Bulunduğumuz bu iklimin aynası durumunda tekke ve dergahlar adeta birer manevi rehabilite merkezi gibiydi. İşi bozulan, ailevi bir takım sıkıntıları bulunanlar gelip o dergâhta huzur bulurdu. Problemleri çözülürdü. Ya şimdi? Manevi rehabiliteden uzak vaziyette yaşanan bir hayat anlayışı nice gönülleri perişan ediyor. Dünyevi tatminsizlik, nefsani tatminsizlik ve daha bir sürü tatminsizlikler peşinde niceleri buhrandan buhrana sürükleniyor. Böyle olunca her geçen gün psikiyatri bölümleri daha fazla hastalarla dolup taşıyor. Bu da gösteriyor ki tekrar özümüze dönmeliyiz. Asırlarca yaşattığımız güzellikleri devam ettirmeliyiz. Şu iftardaki huzur iklimini ve hakiki bayramları tekrar toplumun tamamını kucaklayacak bir vasıfta gerçekleştirmeliyiz. Yine yetimlerin yüzleri gülmeli, yine gariplerin gözyaşları dinmeli, yine muhtaçların ve kimsesizlerin kimseleri olmalı. Yine toprak altındakilerle toprak üstündekiler kucaklaşmalı. Yine merhamet, şefkat, kardeşlik ve muhabbet iklimleri içinde yaşamalı. Yine kediler ve güvercinler de mesut olmalı. Yine asr-ı saadet meltemleri esmeli. Yine günlerimiz ve gecelerimiz Medine-i Münevvere'den rahmet esintileriyle dolmalı. Yine Bab-ı Saba vasıtasıyla bizden Ravza'ya selamlar gitmeli. Selamlar gelmeli. Yine ayet ayet Ab-ı Hayat içilmeli. Orhan da aynı şeyleri tekrar ile temenni etti. İnşallah yine. Doktor Selim derin bir nefes aldı, iftar sofrasına baktı. Orhan evladım, sohbete daldık, tabağımızdakiler kaldı. Hadi şunları güzelce şükrederek sünnetleyelim. Huzur içinde yemeklerini yediler. Herkes yemeğini tamamladığında topluca eller semaya kaldırıldı. Dua başladı. Orhan'ın başı göklere dalmıştı. Yüreklerinden kopan amin seslerine sanki gökteki hilal de iştirak etmiş. Amin diyordu. Herkes amin diyordu. Kuşlar, ağaçlar amin diyordu. Eyüp Sultan Hazretleri amin diyordu.
Yüz Akı Yayıncılık sunar. Arkası Yarın. Zulmetten Nura, Kalbin Gözyaşları. Seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu.